Ayrım 38. Sayfa 333. Ve gidip patronuma anlattı da. Patronum Osip'in yanında beni uyardı. Milyonnaya Caddesi'nden uzak dur Peşkov. Orası hırsız ve orospu yatağıdır. Orası ya hapishaneye çıkar ya da hastaneye. İyisi mi uzak dur. Milyonnaya onların haberi olmadan gitmeye başladım. Ama sonunda ister istemez gitmekten vazgeçtim. Bir gün Ardalyon ve Robenok adlı arkadaşıyla birlikte avludaki bir hangarın damında oturuyordum. Robenok Don üzerindeki Rostov'dan Moskova'ya bütün yolu yürüyerek nasıl geldiğini tatlı tatlı anlatıyordu. Orduda istihkamcı olarak askerlik yapmış ve madalya kazanmıştı. Türklerle savaşırken dizinden yaralandığı için yürürken topallıyordu. Kısa boylu ve tıknazdı. Kolları inanılmayacak kadar güçlüydü. Ama bu kolların ona hiçbir yararı dokunmuyordu. Bacağı kötü olduğu için çalışamıyordu. Ağır bir hastalık yüzünden tüm saçları dökülmüştü. Kafası tıpkı yeni doğmuş bir bebeğinki gibiydi. Kızarmış gözleri çakmak çakmak yanarak öyküsünü anlatıyordu. Bu olay Serpukov'da olmuştu. Çitin üzerinde bir rahip oturuyordu. Ona dedim ki, Türk savaşında yaralanmış bir kahramana lütfen bir şeyler verin. Ardalyon başını sallayarak, yalan söylüyorsun, yalan, dedi. Robenok hiçbir saldırganlık göstermeksizin, niye yalan söyleyeyim ki, diye sordu. Ardalyon akıl öğreten bir havayla gevşek gevşek homurdandı. Sen bir yalancısın. Gece bekçiliği tam sana göre bir iş. Topallar hep bekçi olur, olarak kalırsın. Oysa senin tüm yaptığın hiçbir şey yapmadan ortalıkta dolaşmak ve yalan söylemek. Yahu ben şaka yapıyorum, hani siz gülesiniz diye. Sen kendine gülsen daha iyi edersin. Havanın yağsız ve güneşli olmasına karşın karanlık ve kirli avluda birdenbire bir kadın belirdi. Elindeki bez parçasını sallayarak seslendi. Var mı eteklik isteyen? Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Evlerin daracık kapı aralıklarından bir takım kadınlar çıkarak çevresini sardılar. Kadını hemen tanıdım. Çamaşırcı Natalya'ydı. Etekliği ilk müşteriye satmış avludan çıkıyordu ki damdan aşağı atladım. Onu kapının dışında yakaladım. Sevinçle merhaba dedim. Göz ucuyla bana şöyle bir bakarak ne var diye sordu. Derken zınk diye durdu ve öfkeyle bağırdı. Aman tanrım burada ne yapıyorsun? Kadının beni böyle bir yerde görmekten nasıl korktuğunu anlayınca hem duygulanmış hem de utanmıştım. Ama bu caddede yaşamadığımı, yalnızca fikir edinmek, görüp incelemek için öylesine uğradığımı hemen açıkladım. Öfkeli bir sesle alaylı alaylı sordu. Görüp incelemek ha? Bu dünyada görülecek ne kaldı ki? İnsanların ceplerinden ya da kadınların göbeklerinden başka? Yüzü yorgun görünüyordu. Gözlerinin altında koyu gölgeler vardı. Dudakları gevşekçe sarkmıştı. Bir meyhanenin kapısında durdu ve ''Gel hadi, sana bir fincan çay ısmarlayayım.'' dedi. ''Giysilerin tertemiz. Burada dadananlara pek benzemiyorsun. Ama yine de aklıma yatmayan bir şeyler var.'' Meyhanede bana inanmaya başladı. Parantez ya da inanmış göründü. Yazıya devam. Ve çayını doldururken çok sıkkın bir tavırla karşılaşmamızdan yalnızca bir saat önce uyandığını, henüz hiçbir şey yiyip içmediğini anlattı. Dün gece kafayı öyle bulmuşum ki ne zaman yattım, nerede ve kiminle içtim hala anımsayamıyorum. Ona acıyor ve utanıyordum. Kızının nerede olduğunu sormak istiyordum. Ama biraz vodka ve sıcak çay içtikten sonra tıpkı caddedeki kadınların o kaba ve telaşlı ağzıyla konuşmaya başladı. Ona kızını sorduğum zaman hemen ayıldı ve bağırmaya başladı. Bunu ne diyebilmek istiyorsun? Yo yo, hayır, ben yardım etmeseydim şimdi elden ele geziyor olacaktı. Biraz daha vodka ve çay içtikten sonra anlatmaya devam etti. Ben var mıyım yok muyum kızımın hiç umurunda bile değil. Ben kim oluyorum ki bir çamaşırcı parçası? Ben kim? Onun annesi olmak kim? O eğitim görmüş bir kız, öyle bir şey işte. Beni bırakıp zengin bir arkadaşı için çalışmaya gitti. Sözüm ona öğretmen olacaktı. Kısa bir sessizlikten sonra usulca, ''Oyunun kuralı böyle.'' dedi. ''Bir çamaşırcı mı istersiniz, yoksa bir sokak kadını mı?'' onu gördüğümde fahişe olduğunu anlamıştım. Zaten bu sokakta başka türlü bir kadın olamazdı. Ama bunu kendi ağzından duymak bana acı vermiş, gözlerim utançtan dolu dolu olmuştu. Bu kadının çok kısa bir süre önce bağımsız, akıllı ve sağlam karakterli biri olduğunu düşünmek gerçekten yüreğimi yakıyordu. Bana bakarak göğüs geçirdi. Of, çek git buralardan, senin kendi iyiliğin için söylüyorum. Eğer burada biraz daha kalırsan işin biter. Sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Konuşması yumuşak ama kabaydı. Bir yandan da masaya eğilmiş, tepsinin üstüne parmağıyla bir şeyler çiziyordu. Benim öğütlerim sana vız gelebilir. Söylediklerim kendi öz kızımın bir kulağından girip öbüründen çıktıktan sonra. Ona bağırdım bile. Kendi ananı yüzüstü bırakamazsın. Nasıl terk edersin? O bana karşılık veriyor. Yoksa kendimi öldürürüm. Kazana gitti. Ebe olacakmış. İyi hoş. Ama ya ben ne olacağım? Kime sarılıp tutunacağım? İşte artık önüme kim gelirse. Düşüncelere dalıp gitti. Uzun süre hiçbir şey söylemedi. Dudakları hiçbir ses dökülmeksizin kıpırdıyordu. Belli ki beni unutmuştu. Dudak uçları sarkmış, ağzı hilal biçimini almıştı. Sessizce bir öykü anlatan kırışık dudaklarının seyirişini görmek korkunçtu. Başörtüsünün altından sarkan bir saç buklesi yanaklarına doğru uzanıyordu. Küçük kulaklarının çevresine de bir saç büklümü dolanmıştı. Soğumuş çayının içine bir gözyaşı damlası düştü. Fincanını itti, iki damla daha düştü. Ellerini gözlerine sıkıca bastırdı, sonra başörtüsüyle yüzünü sildi. Orada daha fazla kalmanın anlamı yoktu. Sessizce kalktım. Hoşça kal, dedim. Uzaklaştırmak istercesine elini sallayarak bağırdı. Ne diyorsun be, cehenneme kadar yolun var. Orada oturduğum sürece benim varlığımı unutmuştu. Ardalyon'u görmek için avluya döndüm. Onunla kerevit avlamaya gidecektik. Ama daha çok ona bu kadından söz etmek istiyordum. Gel gelelim ne o ne de Robenok damdaydılar. Onları ararken avlunun karmaşası içinde caddenin tanıdık rezaletlerinden birinin patlak verdiğini duydum. Avlu kapısından dışarı çıkar çıkmaz Natalya ile burun buruna geldim. Hüngür hüngür ağlıyor, başörtüsüyle yara bere içindeki yüzünü siliyor, öbür eliyle de darmadağınık saçlarını düzeltiyordu. Dükkanların arasındaki kaldırım boyunca kör bir kadın gibi yürüyor, Ardalyon'la Robenok da onu izliyordu. Robenok, ''Bir tane daha patlat şuna!'' dedi. Ardalyon yumruğunu sallayarak kadına yetişti. Natalya döndü ve ona baktı. Yüzü paramparçaydı, gözleri nefretle yanıyordu. ''Hadi vur!'' diye bağırdı. Ardalyon'un elini yakaladım, şaşkın şaşkın bana baktı. ''Ne istiyorsun?'' Niyetim konuşarak işi tatlıya bağlamaktı. ''Ona dokunma!'' Bir kahkaha patlattı. ''Ne o? Yoksa metresin mi? Güzel yaşlı Natasha. Ye onu bakma yaşa.'' Robenok dizlerine vura vura kahkahalar atmaya başladı. İkisi birlikte uzun süre bana en yakası açılmadık, en güneş yüzü görmemiş küfürler ederek beni dehşete düşürdüler. Onlar bana sövüp sayarken Natasha kaçmıştı. Sonunda zıvanadan çıktım. Robenok'un böğrüne bir kafa atarak onu yere yıktım ve odadan kaçtım. Uzunca bir süre Milyonnaya Caddesi'ne adımımı atmadım. Sala bindiğim bir gün Ardalyon'u bir kez daha gördüm. Sevinçle sordu. ''Nerelerdesin yahu?'' Natalya'yı nasıl dövdüğünü ve bana nasıl küfürler ettiğini anımsamanın bile beni nasıl hasta ettiğini ona anlattığım zaman uysal uysal güldü. ''İyi ama ciddi değildik ki. Yalnızca şaka yapıyorduk. Alt tarafı bir orospu. Niye dövmeliyim ki? Bütün kadınlar dövülür. Hele hele onun gibiler haydi haydi dövülür.'' Biz biraz eğlenelim dedik o kadar. Yoksa dayağın insana adam etmeyeceğini biz de biliyoruz. İyi ama sen kimsin ki onu adam edeceksin? Sen sanki ondan daha mı iyisin? Kolunu omzuma doladı alaylı bir tavırla. Yaşamımızın çirkin yanı da bu işte dedi. Hiçbirimiz bir başkasından daha iyi değiliz. Bütün bunları biliyorum. Olup bitenlerin tüm girdisini çıktısını her yolu biliyorum. İçkili ve çok neşeli bir havası vardı. Bana iyi yürekli bir öğretmenin aptal bir öğrencisine davranırken yaptığı gibi tatlı bir sevecenlikle bakıyordu. Ara sıra Pavel Odintsov'a da rastlıyordum. Eskisinden de daha neşeliydi. İki dirhem bir çekirdekti. Benimle üstten bakan bir havayla konuşuyor, bilgiçlik taslıyordu. ''Bu işin sonunun nereye varacağını sanıyorsun? Mahvolacaksın. Ah şu işçiler!'' Sonra ikon atölyesinde olup bitenleri üzgün bir tavırla anlatmaya başladı. Ziharev hala o inek karıyla haşır neşir. Stanov'un bir derdi olsa gerek. Durdurak bilmeden habire kafa çekiyor. Gogolev'i kurtlar parçalamış. Noel için köyüne gitmişti. Ölesiye içmiş. Sonra da sızmış kalmış. Kurtlar bunu bulunca da gövdeyi indirivermişler. Kıkır kıkır gülerek öyküyü gülünçleştirdi. Tabii onu yiyince kurtlar da sarhoş olmuşlar. Hepsi de öyle neşelenmiş ki sirk köpekleri gibi art ayakları üzerine kalkıp ormanda uluya uluya koşuşturmaya başlamışlar. Hemen o gün hepsi de kuyruğu titretmiş. Onu dinlerken ben de gülmeye başladım. Ama ikon atölyesinin orada olup bitenlerle birlikte şimdi benden kilometrelerce uzaklaştığını hissediyor ve bu beni biraz da üzüyordu. 19. Bölüm. Kışın fuarda işler durgundu. Önceden olduğu gibi evde yapacak ufak tefek işler oluyordu. Bu işler bütün günümü alıyordu ama akşamları özgürdüm. Niva ve Moskova bülteninde tefrika edilen o hiç hoşuma gitmeyen romanları patronlarıma yeniden okuyordum. Geceleri ise kendi iyi kitaplarımı okuyor, şiir denemeleri yapıyordum. Bir seferinde kadınlar gece yarısı duasına gitmişler. Biraz keyifsiz olan patronumsa evde kalmıştı. Bana sordu. Viktor sana gülüp duruyor. Dediğine göre artık şiir yazıyormuşsun. Doğru mu Peşkov? Öyleyse bana da okusana. Onun bu isteğini geri çevirmek hiç de yakışık almayacaktı. Birkaç şiir okudum. Belli ki beğenmemişti ama yine de devam et, devam et dedi. Bakarsın günün birinde sen de Puşkin olup çıkarsın. Puşkin'i okudun mu? Bir ev cinini mi gömüyorlar? Yoksa bir cadıyı mı evlendiriyorlar? Puşkin'in zamanında hala ev cinlerine inanıyorlarmış. Kuşkusuz o böyle şeylere inanmıyordu. Yalnızca şaka yapıyordu. Sonra dalgın dalgın ekledi. Evet arkadaşım, senin okula gitme zamanın geldi de geçiyor bile. Yoksa çok geç kaldık. Tanrı bilir yaşamını nasıl düzene sokacaksın. Defterini emin bir yere iyice sakla. Kadınların eline geçerse bir güzel alay ederler seninle. Kadınlar incitmeyi severler. Ta derinden yaralarlar insanı. Patron nedense son zamanlarda hayli sessiz ve dalgındı. Kaygılı gözlerle çevresine bakıp duruyordu. Kapının çalması bile onu korkutmaya yetiyordu. Kimi zaman en eften püften şeylere bile korkunç kızıyor. Herkese bağırıp çağırıyor. Kendini evden dışarı atıyor. Geleceğinin geç saatlerinde kör kütük sarhoş dönüyordu. Yaşamında kendisinden başka kimsenin bilmediği bir şey olduğu hissediliyordu. Ve o şey neyse onun kalbini kırmıştı. Artık çekingence ve gönülsüzce neredeyse alışkanlıkla yaşıyordu. Pazar günleri akşam yemeğinden saat 9'a kadar yürüyüşe çıkar, sonra gidip Yamskaya Caddesi'ndeki bir meyhanede otururdum. Meyhaneci sürekli terleyen tombalak bir adamdı. Şarkı söylemesini tutkuyla seviyordu. Yakındaki kiliselerde onun bu tutkusunu bilen ne kadar koro şarkıcısı varsa hep bu meyhaneye toplanıyordu. Meyhaneci birkaç şarkı karşılığında onlara vodka, bira ve çay verirdi. Koro şarkıcıları ayyaş insanlardı. Hiç de ilginç değillerdi. İçecekleri içkinin hatırı için duygusuzca şarkı söylerler, hemen hemen her zaman ilahi okurlardı. Bu dindar ayyaşlar ilahi okumak için meyhanenin uygun bir yer olmadığını düşündükleri için meyhaneci onları kendi odasına alır, ben de kapının öbür yanından onları dinlerdim. Ama köylüler ve işçiler de meyhanede sık sık şarkı söylerlerdi. Meyhanecinin kendisi onları kentte arar bulur, pazar kurulduğu günlerde kente gelen böyle köylüleri alıp getirirdi. Şarkıcı hep küçük vodka fıçısının altında, barın yanında bir sandalyede oturur, başı fıçının yuvarlak çerçevesi içine özellikle yerleştirilmiş gibi görünürdü. En iyi şarkıcı Kleşçov adında ufak tefek, zayıf bir saraçtı. Özellikle güzel şarkılar söylerdi. Üstü başı anlatılmayacak kadar perişandı. Kızıl saçları büyük tutamlar halinde salkım saçak sarkıyordu. Küçük burnu bir cesedingi gibi parlaktı. Ufacık uykulu gözleri hiç hareket etmezdi. Gözlerini yumar, sırtını fıçıya yaslar, göğsünü kabartır, her şeyi bastıran yumuşak tenor bir sesle şarkı söylemeye başlardı. Ah engin kırlara sis çöktü, uzak gece yolları görünmez oldu. Şarkının tam bu noktasında doğrulur, beliyle bara yaslanarak geriye doğru kıvrılır, gözlerini tavana dikerek tüm ruhuyla şarkısını sürdürürdü. Ah nasıl edeyim, nereye gideyim, çıkar yolu nereden bulayım? Sesi o kadar gür değildi ama asla yorulacak gibi görünmüyordu. Meyhanenin bütün o ağır gürültüsünü sanki gümüş tellerle sarıp sarmalıyor, hüzünlü sözcükleri, iniltileri ve çığlıkları herkesi fethediyor, sarhoşlar bile inanılmaz bir biçimde ciddileşerek gözlerini sessizce önlerindeki masaya eğiyordu. Bu şarkı mucizevi bir biçimde ruhumun derinliklerine dokunuyor. Her zaman iyi bir müziğin uyandırdığı o güçlü duygularla yüreğim çatlayıp parçalanacakmış gibi oluyordu. Meyhaneye bir kilisenin sessizliği çökmüştü. Şarkıcı da iyi yürekli bir rahibe andırıyordu. Bu rahip vaaz vermiyor ama tüm yüreğiyle insanoğlunun ruhu için dua ediyor. İnsan yaşamının acılarına ilişkin düşünceleri yüksek sesle dile getiriyordu. Sakallı adamlar dört bir yandan ona bakıyorlardı. Hayvansı yüzlerindeki çocuksu gözlerini dalgın dalgın kırpıştırıyorlardı. İçlerinden biri kimi zaman derin bir of çekiyor. Bu da şarkının etkileyici gücünü göstermeye yetiyordu. Ben herkesin yapmacık ve uydurup bir yaşam sürdüğünü, gerçek insan yaşamınınsa işte böyle anlarda burada ortaya çıktığını düşünüyordum. İğrenç bir kadın olan ve utanmadan fahişelik yaparak yaşayan tombul suratlı sokak tüccarı Lişuka bir köşede oturuyordu. Başını omuzları arasına çekmiş ağlıyor, arsız gözlerini gözyaşlarıyla yıkıyordu. Onun az ötesinde somurtkan, kalın sesli şarkıcı Mitropolski bir masanın üstüne yayılmıştı. Sarhoş yüzünde iri gözleri ve upuzun saçlarıyla gençten bir adamdı. Meslekten atılmış bir rahibi andırıyordu. Gözlerini önündeki vodka bardağına dikmişti. Bardağı kaldırıp ağzına götürdü. Sonra dikkatle masaya geri koydu. Her nedense içinden içmek gelmemişti. Kleşçov şarkı söylerken meyhanedeki herkes sanki uzun süredir unuttuğu ama kendisine çok yakın ve değerli gelen bir şeyler dinler gibi taş kesilmişti. Kleşçov şarkısını bitirdi. Alçak gönüllü bir tavırla sandalyesine yığılırken meyhaneci sevinçle gülümseyerek ona bir kadeh vodka uzattı. ''Hiç kuşkusuz çok güzeldi.'' dedi. ''Gerçi sen şarkı söylemekten çok konuşuyor gibisin. Ustalığına laf yok. Senin sesine kimse bir şey diyemez.'' Kleşçov ağır ağır vodkasını yudumladı, dikkatle öksürerek boğazını temizledi ve yavaşça ''Sesi olan herkes şarkı söyleyebilir.'' dedi. ''Ama önemli olan şarkıya ruh katmak. Bunu da ancak ben yapabilirim.'' ''Hadi hadi kendini övme o kadar.'' Kleşçov aynı yumuşak sesle ama biraz daha ısrarlı bir havayla ''Övülecek bir şeyi olmayan övünmez.'' dedi. Meyhaneci son derece sıkkın bir tavırla ''Sen burnu havada birsin Kleşçov.'' dedi. Kleşçov karşılık verdi. ''Burnum ne kadar havada olursa olsun ruhumdan daha yüksekte olamaz.'' Asık suratlı kalın sesli şarkıcı Mitropolski köşesinden hırladı. ''Şu çirkin meleğin sesinden ne anlıyorsunuz bilmem pislik herifler.'' Kimseyle asla anlaşamaz, herkesle tartışır, herkesi suçlayarak yerin dibine batırır, neredeyse hemen her pazar şarkıcılardan ve gücü yeten herkesten acımasızca dayaklar yerdi. Meyhaneci, Kleşçov'un şarkılarını sever ama kendisini sevmezdi. Herkese onu çekiştirip yakınır, onu açıkça rezil etmeye, gülünecek kişi konumuna düşürmeye çalışırdı. Meyhanenin gedikli müşterileri de, Kleşçov'un kendisi de bunu bilirdi. Meyhaneci, iyi bir şarkıcı ama kendini beğenmişim biri. Ona haddini bildirmek gerek, dedi. Müşterilerin kimisi de onu onayladı. Evet, kendini dev aynasında görüyor. Meyhaneci üsteledi. İyi ama neden? Güzel bir ses. Tanrı vergisidir. Onu kendisi yaratmadı ki. Hem sesi de ses olsa bari. Adamlar onayladı. Doğru, sesinde ne var ki? Kullanmasını biliyor o kadar. Bir gün şarkıcı şarkısını söyleyip meyhaneden ayrılınca meyhaneci Lişuka'yı kandırmaya çalıştı. ''Maria neden şu Kleşov'a biraz yüz vermiyorsun? Azıcık burnu sürtülüverirdi ha. Ne kaybedersin sanki?'' Lişuka. ''Eğer azıcık daha genç olsaydım belki.'' diye karşılık verdi. Meyhaneci kızgın bir sesle bağırdı. ''Canım bırak şimdi genç olmayı. Hadi göster kendini. Senin çevrende çarşafa dolanmasını görmek istemiyorum. Aşk acısıyla ne biçim şarkı söyler düşünsene. Hadi göreyim seni, bu iyiliğini hiç unutmam.''
Ama iri yarı şişman kadın kabul etmedi. Gözlerini yere eğdi, memelerini örten şalının püskülleriyle oynayarak tek düze ve uyuşuk bir sesle ''Bu iş için genç bir kız gerek.'' dedi. ''Eğer biraz daha genç olsaydım hiç duraksamazdım bile.'' Meyhaneci hep Kleşçov'u sarhoş etmeye çalışırdı ama Kleşçov 2-3 şarkı söyledikten ve her şarkıda bir kadeh vodka içtikten sonra ölme atkısını titizlikle sarar, şapkasını sıkı sıkı başına geçirir ve ayrılırdı. Meyhaneci sık sık Kleşçov'un karşısına rakip şarkıcılar çıkarırdı. Saraç şarkısını söyledikten sonra meyhaneci o alışılmış övgülerini söyler ve sonra heyecanla ''Ha sahi!'' derdi. Bir başka şarkıcı daha var. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Yeni gelenin sesi kimi zaman güzel olurdu, kimi zaman da ufak tefek silik saraç kadar duyarak şarkı söylediğini anımsamıyorum hiçbirinin. Meyhaneci üzüntüyle mırın kırın ederdi. Bu iyi kuşkusuz. Burada unutulmamalı ki sese önem verilir. Ruh ondan sonra gelir. Müşteriler alay ederlerdi. Sen öyle san, bu saracın üstüne şarkıcı yok. Kleşçov kızıl çalı gibi kaşlarının altından herkesi süzerek sakin ve nazik bir sesle meyhaneciye ''Zamanını boşa harcıyorsun.'' derdi. ''Benden iyisini bulamazsın. Ben Tanrı'nın bir armağanıyım.'' ''İçki ısmarlaya ısmarlaya batacaksın ama yine de bir başkasını bulamayacaksın.'' Meyhaneci mosmor kesilerek gülerdi. Orası belli mi olur? Ayrım sonu. Sayfa 342.